Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet, bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Mer 1404, Hicri Kamer'i 13 Rebiyusani 1447 ve Miladı Takvim'le 6 Ekim 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız akşam vali büyüteni ve tek yorumun ardından sırasıyla İran'ın keşfedilmesi podcast'i, İslam'ı tanıyalım, Neçöbela öğütleri ve dünyada su krizi, endişeler ve umutları isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Petrol Bakanı'ndan müjde. Ülkede yeni doğal gaz ve petrol rezervleri keşfedildi. İran'ın termik santral mazot stokları 3.2 milyar litreye ulaştı. Kalas bir kez daha İran'la nükleer diplomasiye devam vurgusu yaptı. İran'ın BRICS ile yapay zeka ve mekansal veri alanındaki işbirliği. Gazze'de 21 şehit daha, toplam şehit sayısı 67.160'a ulaştı. Ensarlı üyesi Amerika ve İsrail Gazze ateşkesinde yine aldatma peşinde. Şimdi haberler. İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejat, Fars eyaletinin güneyinde yer alan Fazen sahasında büyük doğal gaz ve petrol rezervlerinin keşfedildiğini duyurdu. Bakan, bu sahada 10 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulunduğunu belirtirken, bu keşfin önümüzdeki yıllarda ülkenin enerji dengesizliğini gidermede önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti. Yaklaşık 8 yıl boyunca durdurulan keşif faaliyetlerinin ardından sahadaki ikinci kuyuda yeniden sondaj çalışmaları başlatıldı. Fazen doğal gaz ve petrol sahasının geliştirme sözleşmesi devredildi ve kısa süre içinde uygulama aşamasına geçileceği bildirildi. Tahminlere göre yaklaşık 40 ay içinde bu sahadan üretim yapılabilir hale gelinebilecek. İran Ulusal Petrol Ürünleri, Rafineri ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü, termik santrallere yapılan mazot teslimatlarının artması ile birlikte ülke genelindeki santral yakıt stoklarının 3.2 milyar litreye ulaştığını açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Muhammed Sadık Azimifer yaptığı açıklamada bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %128 artış gösterdiğini belirtti. Azimifer bu yıl toplamda geçen yıla kıyasla 2,5 milyar litre daha fazla mazoton top depolandığını ifade ederek bu artışın özellikle kış aylarında yaşanabilecek doğal gaz kısıtlamaları sırasında santrallerin yakıt ihtiyacının kesintisiz karşılanmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu, Stabback geri dönüş mekanizmasının devreye girmesinin İran ile diplomasi sürecinin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Kaja Kallas, bölgesel güvenlik ve işbirliği konulu üst düzey toplantıya katılmak üzere Kuveyt'te yaptığı ziyarette Stabback mekanizmasının etkinleştirilmesinin İran ile diplomatik sürecin sonu olmadığını söyledi. Kallas, İran'ın nükleer meselesinde sürdürülebilir tek çözümün hala müzakere ve diplomasi olduğunu belirtti. Kalla sözlerini şöyle sürdürdü. Yeniden uygulamaya konulan yaptırımla ve nükleer kısıtlamalar diplomatik sürecin sonu olmamalı. Bu nedenle İran'da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla diyaloğu sürdürmeye devam edeceğim. Çünkü İran ile nükleer meselesine kalıcı çözüm yalnızca müzakere ve diplomasi yoluyla mümkündür. Tahran Üniversitesi araştırmacıları kanatlı hayvan hastalıklarını hızlı şekilde teşhis edilebilen bir antijen geliştirmeyi başardı. Bu antijen, Tahran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi doktora öğrencisi Meryem Halaki'nin tez çalışmaları kapsamında geliştirildi. Ürünün hassasiyet ve özgünlük açısından Amerikan Charles Rivers firmasının ticari örneğiyle benzer performansa sahip olduğu belirtiliyor. Bu başarı, İran'ın tavukçuluk sektöründeki dışa bağımlılığını azaltarak gıda güvenliğini artırma ve ülke çapında kendi kendine yeterliliğe doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İran'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen BRICS Mekansal Bilgi Teknolojileri Komitesi'nin 4. oturumunda İran Uzay Ajansı tarafından BRICS GeoAI Birliği'nin kurulması önerildi. Söz konusu birliği, mekansal yapay zekanın BRICS ülkeleri arasında teknolojik işbirliğini güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme rolünü incelemeyi amaçlıyor. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yanı sıra İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan oluşuyor. Bu ülkeler son yıllarda yükselen ekonomiler olarak uluslararası sistemde önemli bir konum kazanmış durumda. Geniş ekonomik, nüfus ve teknolojik kapasitelere sahip olmalarına rağmen bu ülkeler iklim değişikliği, gıda güvenliği, hızla kentleşme, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve altyapı eksiklikleri gibi ortak zorluklarla karşı karşıya. BRICS üyeleri arasındaki yakın işbirliği bu sorunlara etkili çözümler sunabilir ve çok taraflılık ile teknolojik bağımsızlığa dayalı yeni bir küresel düzenin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Siyonist rejim Gazze şeridine yönelik saldırılarının devam etmesiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana bölgedeki toplam şehit sayısı 67.160 kişiye ulaştı. Son 24 saat içinde Gazze'de 21 kişi daha şehit oldu, 96 kişi de yaralandı. Bu şehitlerden ikisi yardım dağıtım merkezlerinde hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. Böylece bir lokma ekmek uğruna hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2610'a, yaralıların sayısı 19.143'e geçti. 18 Mart 2025'te başlayan yeni saldırı dalgası ile birlikte bugüne kadar 13.568 kişi şehit oldu. Yemen Ensarolu Hareketi'nin üst düzey siyasi bir üyesi Muhammed El-Fara, Gazze'deki ateşkes süreci ile ilgili olarak Amerika ve Siyonist rejimin yeniden aldatıcı tutumlar sergiledi konusunda uyarıda bulundu. Muhammed El-Fara, pazar gecesi yaptığı açıklamada Gazze Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın önerdiği planın görüşüleceği müzakereler hakkında konuşarak düşmanın esirlerini serbest bıraktıktan sonra savaşın yeniden başlatmayı hedeflediğini belirtti. El-Fara, Filistin halkı ve direnişin bu konuda bilinçli olduğunu ve haklarını satmayacaklarını vurguladı. Gazze'de yardım götüren El Sumud filosunda yer alan 9 kişilik İsviçreli grup pazar günü işgal altındaki topraklardan İsviçre'ye geri döndüklerini açıkladı. Reuters haber ajansına göre aralarında Cenevre'nin eski belediye başkanı Remy Pagani'nin bulunduğu 19 İsviçre vatandaşı Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan onlarca gemiden oluşan bir konvoyda yer aldı. Özgürlük Dalgaları isimli yardım filosu grubu bu kişilerin çarşamba günü Siyonist rejim güçleri tarafından denizde alıkonulunarak İsrail'in Ketziyot hapishanesine götürüldüğünü bildirdi. Habere göre bu 19 kişilik grubun 9 üyesi pazar günü yerel saatle Cenevre'ye döndü. Grup tarafından yayınlanan bildiride katılımcılar gözaltı sürecince maruz kaldıkları insanlık dışı koşullara ve aşağılayıcı hakaret içeren muamelelere kınadıklarını ifade etti. Suriyeli kaynaklar Siyonist rejimin Suriye'nin güneyindeki yeni hareketliliğine dair bilgi verdi. Suriye televizyonu Siyonist rejim ordusunun Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneitra'nın kuzey kırsalındaki çiftçileri tarım arazilerini terk etmeyi zorladığını duyurdu. İsrail askerler Kuneitra'daki Harş Cubata El-Haşa bölgesinde mahsullerini toplayan Suriyeli çiftçileri duman bombaları ile tarım arazilerinden çıkardı. Hatırlatmak gerekir ki Siyonist rejim eski Suriye yönetiminin düşmesinden bu yana Suriye'ye yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemektedir. Geçtiğimiz günlerde düzeyleri koruma bahanesiyle Şam'ın bazı bölgelerini bombalamıştı. Dolaylı biçimde gerçekleştirilen Suriye parlamento seçimlerinin ilk sonuçları yalnızca 3 kadın adayın seçimleri kazandığını gösteriyor. İlk oy sayımına göre yeni parlamentoda kadınların temsili oldukça düşük. Ayrıca Hristiyanlar gibi azınlık gruplardan çok az aday seçimi kazanmış durumda ve Dürzi topluluğundan hiçbir ismin kazananlar arasında yer almadığı bildiriliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile bölgeye güvenli güçlerinin sevk edilmesinin ardından Chicago, federal polis memurları ile hükümetin planlarını protesto eden göstericiler arasında adeta bir iç savaş alanına dönüştü. Reuters'in haberine göre Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı yakın zamanda yaptığı açıklamada çok sayıda göstericinin göçmenlik bürosu görevlileri ile karşı karşıya geldiği olayda sınır devriyesi güçlerinin bir kadının koluna ateş ettiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü kadının Amerikan vatandaşı olduğunu doğrularken kimliğini açıklamadı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem denizler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, Fransa çıkmazda İran 3. Başbakanı istifa etti, Avrupa borsaları çöktü başlığı altında. Fransa Başbakanı olarak göreve başlamasından henüz bir ay geçmeden Sébastien Lecornu istifa etti. Fransız BFM televizyon kanalından pazartesi günü Elize Sarayı'na dayandırdığı haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu'nun başbakanlıktan istifasını kabul etti. Lecornu, kabinesine yönelik yoğun muhalefet ve bunun doğurduğu siyasi kriz nedeniyle sadece birkaç hafta içinde görevinden ayrıldı ve böylece ülkedeki mevcut siyasi krizi daha da derinleştirdi. Bu yıl içinde istifa eden 3. Başbakan olan Lecornu'nun kabinesini açıklamasından sadece birkaç saat sonra görevden çekilmesi Fransa'daki siyasi krizin nedenli ciddi olduğunu gösteriyor. Bu durum Macron'un bir kez daha zor bir pozisyona sokarak yeni bir başbakan seçmeye mecbur bıraktı. Avrupa borsaları da pazartesi günü bu ani istifadan olumsuz etkilendi. Fransız endeksleri en sert düşüşü yaşarken banka hisselerinde kayda değer bir gerileme gözlendi. Siyasi uzmanlara göre Lecornu'nun herhangi bir çözüm önerisi sunmadan istifa etmesi Fransa'nın siyasi ve ekonomik geleceğine dair endişeleri de artırdı. Macron döneminde atanan 7. Başbakan olan Lecornu, Paris siyasi sahnesine istikrar getirmeyi başaramadı. Öte yandan Fransa Ekim 2025 itibariyle ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz ile karşı karşıya. Euronews'a göre ülkenin ekonomik büyümesi %0.6'ya geriledi. Kamu borcu gayri safi yurt içi hasılanın %10. 113'ünü aştı ve bütçe açı %5.8'e yükseldi. Borçların işletme maliyetlerindeki artış devlete mali kaynakları üzerinde ek baskı oluştururken işsizlik oranı yaklaşık %7.8'e ulaştı. Bu ortamda siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik nedeniyle hane halkı tüketimi ve şirket yatırımları da azaldı. Hükümetin bütçeyi onaylayamaması ve başbakanların ardı ardına istifa etmesi Fransa'daki kronik siyasi çıkmazın göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu durum yatırımcı güvenini azaltmanın yanı sıra ülkenin kredi notunun düşme riskini de artırıyor. Bu arada kemer sıkma politikalarına karşı geniş çaplı toplumsal protestolar ekonomik reform sürecini ciddi şekilde zorlaştırıyor. Tüm bu gelişmeler Fransız hükümetine yönelik kamuoyu ve ekonomik güvensizliğin arttığını gösteriyor ve önümüzdeki günlerde finans piyasaları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir. Analistlere göre mevcut durum Fransa'daki liderlik zafiyetini, yönetim yapısının kırılganlığını bir kez daha göze örene seriyor. İran Radyo Podcast. Sistan ve Belüçistan çölün kuraklığı ve sıcaklığı içinde dağlar ve deniz, göller ve ormanlar, madenler ve yemyeşil bahçelerden oluşan şaşırtıcı bir hazineyi barındıran bir bölgedir. Hirmen ve Hamun'dan, Teftan ve Çabahar'a uzanan bu coğrafya, İran'ın çok renkli yüzünü gözler önüne serer. Güneş, su ve toprak da iç içe yaşayan çalışkan ve misafirperver insanlara ev sahipliği yapar. Sevgili dostlar, merhaba. İran'ı Keşfet Podcast'ine hoş geldiniz. Her bölümde İran'ın engin topraklarına adım adım yolculuk yapıyor ve bu ülkenin de güzelliklerini, tarihini, kültürünü ve ekonomik ile yatırım potansiyelini birlikte keşfediyoruz. Önceki bölümde sizi tarihin derinliklerine götürdük ve Sistan ve Belüçistan ilinin parlak geçmişiyle efsanevi konumundan söz ettik. Bu topraklar Firdevs'in şahnamesinde defalarca anılmış ve kökleri İran tarihi ve mitolojisiyle iç içe geçmiştir. Ama tüm bunlar bu ilin sunduğu şaşırtıcı güzelliklerin yalnızca bir bölümüdür. Bugün Sistan ve Belüçistan'ın cömert doğası ve zengin kaynakları ile bağlantılı başka bir yönünü keşfetmek istiyoruz. Sessiz çöllerden gizemli nehirlerine, Umman Denizi'nin de elde etmemiş kıyılarından canlı ve hareketli göletlerine kadar. Burası hem doğanın sertliğini ve zorluğunu sergileyen hem de bereketli elini cömertçe uzatan bir topraktır. Hazırsanız bu yolculuğun bu bölümünde Sistan ve Belüçistan'ın doğal kaynaklarını birlikte keşfedelim ve bu toprakların tüm zorluklarına rağmen İran ve dünya için değerli bir hazine sayıldığını da görelim. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Doğal kaynaklar insan müdahalesi olmadan doğanın kendi içinde yetiştirdiği eşsiz hazinelerdir. Sudan ve topraktan ormanlara ve merallara, kuşlardan ve yabani hayvanlardan su altı dünyasının büyüleyici canlılarına kadar hepsi doğanın bize sunduğu miraslardır. Bu nimetlerden doğru ve akıllıca faydalanırsak yalnızca tükenmezken üstelik gelecek nesiller de bu bereketten yararlanabilir. Doğal kaynaklar yeryüzündeki yaşamın damarlarıdır. Yaşamı insana ve diğer canlılara ulaştıran kanallardır. Eğer yorunluğu Sistan ve Beluçistan iline düşerse ve bu bölgeyi ziyaret ederseniz, çok geçmeden İran haritasında sadece bir bölge değil, kendine özgü doğası ile renk, güzellik ve sıra dışlılıkla dolu bir dünya olduğunu da fark edersiniz. Göz kamaştıran dağlar ve vadilerde kıvrılarak akan coşkulu nehirler, çevresine bereket ve tarım getirir. Ama en önemlisi bu toprakların nimetlerine sahip olan, onları işleyen ve örnek bir gayretle tarlalarda, bahçelerde, madenlerde, fabrikalarda, ticaret merkezlerinde ve limanlarda çalışan misafirperver, nazik ve sevgi dolu insanlardır. Onlar yaşamın coşkusunu parlak güneşten ve sıcak topraktan alır, kendi hayatlarına ve başkalarının yaşamına bereket katarlar. Haritaya baktığımızda Sistan ve Beluçistan iline Nimruz adının verilmesinin tesadüf olmadığını anlıyoruz. Bir zamanlar meridyen çizgisi bu bölgeden geçerken dünyayı iki çeşit parçaya da ayırıyordu. Başka bir ifadeyle güneş ışığı Sistan'daki gözlem evlerinin tam ortasındaki yarık ve pencerelere vurduğunda güneş Japonya'dan başlayıp batıda Kanarya adalarına kadar görülebiliyordu. Bu nedenle Nimruz bu bölge için bilimsel bir ad olarak kullanılmıştır. Rivayete göre Nimruzya'da Sistan topraklarında bilinen en eski gözlem evi Zabul şehrinde yer alıyordu ve adı da Gengdeş idi. İlin kuzeyi Hirmen Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuştur ve dünyanın da en büyük tatlı su gölünü barındırır. Hirmen ya da Helmen Nehri bölgenin en önemli doğal oluşumlarından biridir ve Orta Asya'nın güneyindeki en büyük su akıntılarından sayılır ve Sistan'ın ana su kaynağıdır. Kuh-i Habacı olarak bilinen Hacı Dağ, Sistan'ın düz arazisinde yükselen tek tepedir ve bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. Sistan Obası çöl ikliminde yer alır ve yıllık yağış miktarı 65 milimetreden azdır. Buharlaşma oranı ise yılda 5000 milimetreyi de aşar. Bu koşullar çevrede ciddi fiziksel kuraklığa yol açar ve Hirmen Nehri'nin su seviyesi düştüğü yıllarda yıkıcı kuraklıklar yaşanır. İlkbaharın sonlarından yaz sonuna kadar esen 120 günlük rüzgarlar bu kuraklığı daha da artırıyor. Sistan ve Beluçistan ilinin güneyi Oman Denizi ile birleşen çeşitli genişliği ile dağlık bir doğaya sahiptir. Güney bölgeleri Oman Denizi'ne yakınlığı ve mason rüzgarlarından faydalanmaları nedeniyle farklı bir iklime sahiptir. Yüksek ortalama sıcaklık ve düşük sıcaklık dalgalanması bölgenin ikliminin temel özelliklerindendir. Sistan ve Beluçistan yıllık ortalama 110 milimetre yağışla İran'ın kurak ve yarı kurak bölgeleri arasında yer alır. Öte yandan şehir nüfuslarının artış göstermesiyle birlikte su tüketimi talebi her geçen gün daha da yükseliyor. Bampur, Bahu Kalet, Kehir, Fenuç ve Tehalb nehirleri de ilin diğer önemli akarsularındandır. Bu ilin kıyı şehrinde bulunan Pezem, Çabahar ve Govater körfezleri de bölgenin güzel sahil kıyılarının büyük bir kısmını oluşturur. Bu değerli yaşam alanı oldukça geniş kumlu sahillere de sahiptir. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biridir. Aynı zamanda ildeki kuş sayım bölgelerinden biri olarak da kabul edilir. Hamon Gölü ve uluslararası sulak alanı Sistan ve Beliçistan ilinde yer alan Hamon Yaban Hayatı koruma alanının bir parçasıdır. Bu göl Hazar ve Urumiye göllerinden sonra İran'ın 3. büyük gölü, dünyanın 7. uluslararası sulak alanı ve İran'daki biyosfer rezervlerinden biridir. Hamon Gölü'nün su seviyesi yüksek olduğunda yüz ölçümü 5660 km² ulaşır. Bunun 3820 km² kısmı İran'a, geri kalanı ise Afganistan'a aittir. Bu gölün adı Avesta'da Kans Oya Pehlevi dilinde Kians ve Firdevsi'nin şahnamesinde Zereh Gölü olarak geçer. İran'daki eski edebiyat mitolojisinde Hamun Gölü ve Hirmen Nehri Zertüşt'ün kıyamet anlayışında özel bir yere sahiptir. Ne yazık ki Hamun Gölü uzun sürede su kıtlığıyla karşı karşıya ve geniş alanlarından koruması bölgede çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açmıştır. Taftan zirvesi yaklaşık 3941 metre yüksekliğiyle ilin volkanik dağlarından biridir ve Sistan ve Beliçistan'ın doğal güzelliklerinden bir diğeridir. Taftan ilin en yüksek zirvesi olarak Simorgh zirveleri listesinde yer alır. İran'ın Simorgh Dağları adlı ulusal proje, ülkenin 31 ilindeki en yüksek zirveleri tanıtmak ve bu zirvelere tırmanışı teşvik etmek amacıyla tasarlanmış ve uygulanmaktadır. Bu proje yalnızca yerli ve yabancı dağcılar için İran'ın en yüksek zirvelerini tanıma fırsatı sunmakta kalmıyor. Aynı zamanda dağ ve spor turizmi alanında gelişim odaklı bir program olarak da öne çıkıyor. Taftan zirvesi kendine özgü manzaraları ve muazzam doğası ile bu ulusal projenin önemli cazibe merkezlerinden biridir. Taftan da yüksekliğine rağmen sıcak ve kurak iklimi yer aldığı için yılın yalnızca kısa dönemlerinde kar ve buzla kaplanır. Bu dağın zirveleri yaklaşık 12 kilometrelik bir alana yayılmıştır. Taftan 4 zirveye ve 3 volkanik kratere sahiptir. En bilinen ve volkanik olan zirvesi Çeheltan olarak adlandırılır ve ziyaret dağı adı ile de bilinir. Çeheltan adı eski bir efsaneye dayanır. Bu efsaneye göre 40 dinli yolcu da bu dağda kaybolmuştur. Ana zirve olan Çeheltan volkanik faaliyetleriyle tanınır. Kraterlerden yükselen kükürt buharları etkileyici bir manzara oluşturuyor. Zirveye yaklaştıkça keskin kükürt kokusu net şekilde hissedilir. Özellikle soğuk sabahlarda bu buharların yayılması daha gizemli bir hava katar ve bu zirveye tırmanışı eşsiz bir deneyime dönüştürür. Taftan Dağı'nın eteklerinde şifalı özellikleriyle bilinen birçok kaplıca bulunur. Bu sıcak su kaynakları içerdiği mineraller ve kükürtü bileşenler sayesinde cilt ve eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Birçok kişi bu bölge ağrılarını keşfetmek ve iyileştirmek amacıyla seyahat eder. Ancak bu kaynaklardan gökyüzüne yükselen buharlar çevreye gizemli bir atmosfer kazandırır ve dağın en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Sistan ve Beliçistan ilinde yer alan elde edilmemiş alanlar ve nadir hayvan türleri hem zoologların hem de doğa tutkunlarının ilgisini çeker. Bu bölgede 340 kuş türü, 64 memeli türü ve yaklaşık 110 sürüngen ve amfibi türü ile birlikte yüzlerce tatlı ve tuzlu su balığı türü tespit edilmiştir. Bugün ilde Asya karaz ayısı da İran leoparı, felis, margarita, Beluçistan sincabı, yaban koyunu ve keçisi, ceylan gibi kara memelileri, deniz memelileri ve kartal, şahin, gri pelikan, İran alakargası gibi kuşlar, ayrıca İran kısa burunlu timsahı, kara ve su kaplumbağaları ile Bengal kertenkeleleri gibi sürüngenler bu bölgenin yerli hayvanları arasında yer alır. Bu ildeki hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanları 11 koruma bölgesi kapsamında çevre görevlileri tarafından sürekli olarak korunmaktadır. Sistan ve Beliçistan'ın toplam yüz ölçümünün yaklaşık %73'ü koruma altındaki alanlardan oluşur. Sistan ve Beliçistan'da 1200'den fazla bitki türü bulunur ve bunlardan yaklaşık 70 türü tıbbi ve endüstriyel açıdan değerlidir. Bu türler arasında Prosopis, kenar, atlas, sakız ağacı, badem ve moringa gibi bitkiler yer alır. Sistan ve Beliçistan İran'a maden gökkuşağı olarak olsa da adlandırılıyor. Altın, bakır, antimuan ve manganez ve titanyum ve daha birçok maden türü ile özellikle grandit gibi yapı taşları bu ili doğal kaynaklar açısından güçlü kılar. Ayrıca bölgenin potansiyeli göz önüne bulundurularak yeni madenlerin keşfedilmesi sürekli olarak devam ediyor. Sistan ve Beliçistan'ın Yugoslavya'dan Pakistan'a kadar uzanan dünya metal ve maden kuşağında yer alması ve açık ya da henüz işletilmeyen zengin maden yataklarından sahip olması bu ilin önemli potansiyellerinden biri olarak kabul edilir. İran'ın güneydoğusundaki yer alan Sistan ve Beliçistan ili ülkenin en büyük tropikal meyve fidanı üretim merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Bu merkez ilin iç ihtiyacını karşılamanın yanı sıra diğer illere ve yurt dışına da ihracat yapılmaktadır. Hurma, muz, narenciye, mango, papaya, guava, çiko, İran fıstığı ve üzüm, Sistan ve Beliçistan'ın tropikal ve yarı tropikal meyveleri arasında yer alır. Sistan ve Beliçistan, İran'ın gelişmekte olan bölgelerinden biridir. Ekonomik büyüme açısından önemli bir potansiyele sahiptir. İldeki sanayi makineleşmiş ve eşçiliğine dayalı olarak da iki gruba ayrılıyor. Makineleşmiş sanayi dalları arasında gıda, tekstil, giyim, kimya sanayisi ile metal işleme, döküm, ev eşyası üretimi ve tanker imalatı yer alır. Pakistan ve Afganistan ile komşu olması, İran'ın tek okyanus limanı olan Çabahar'ın bu bölgede bulunması, Sistan ve Beliçistan'a dünya ile ticaret ve kalkınma açısından yüksek bir kapasite kazandırmıştır. Çabahar Serbest Ticaret ve Ekonomi Bölgesi, İran sahillerinin önemli ekonomik merkezlerinden biridir. Çabahar Körfezi'ndeki derin sular ve doğal girintiler, büyük okyanus gemilerinin yaşanabileceği uygun liman yapıları ve derin rıhtımların inşası için elverişli bir ortam sunar. Bu liman, Mekran Denizi kıyısında ve Hint Okyanusu'na açılan bir konumda yer alır. Yakınındaki Şehit Beheşti Limanı, İran'ın tek okyanus limanı olarak yıllık 8,5 milyon tonun üzerinde yük kapasitesine sahiptir. Ve büyük okyanus gemileri burada yanaşabiliyor. Günümüzde İran'ın temel ihtiyaç maddeleri özellikle tahıl ve yağlı tohumların %60'ından fazlası bu limandan ülkeye giriş yapıyor. Çabahar Limanı Orta Asya'daki karayla çevrede ülkeler olan Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan için açık denizlere en yakın erişim noktası olması nedeniyle büyük stratejik öneme sahiptir. Okyanus gemilerinin yükleme kapasitesini artırmak için rıhtım inşası, Çabahar'dan Orta Asya'ya çift hatlı demir yolu yapımı, 95 numaralı yolun 6 şeritli otoyola dönüştürmesi ve Çabahar Uluslararası Havalimanı'nın inşası bu limana yapılan yatırımlar arasında. Çabahar ticari konumunun yanı sıra tarihi, doğal ve turistik cazibeleriyle dikkat çekiyor. Bu şehir ve çevresi yıl boyunca bahar gibi ılıman bir iklime sahiptir. Bu nedenle adı Çabahar, Bahar yani Dört Bahar olarak anılır. Ayrıca Çabahar, Sistan ve Beliçistan'ın da bilimsel ve eğitim merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Bu şehirde kurulan onlarca yüksek öğretim kurumunda binlerce öğrenci eğitim görmektedir. Thank you. Bu bölümde ele aldığımız Sistan ve Beliçistan'ın coğrafi güzelliklerinden sonuncusu Hara Mangrove ormanlarıdır. Mangrove ormanları İran'ın güney kıyılarında Fars Körfezi ve Umman Denizi çevresindeki 8 koruma bölgesinde görülüyor. Bu etkileyici ormanlar birçok kuş ve deniz canlısı için yaşam alanı sunar. Mangrove bitkisi başlı başına şaşırtıcıdır. Tuzlu suda yaşamını sürdürebilir ancak mangrove ormanları daha da etkileyicidir. Çünkü deniz yüksekliğinde tamamen su altında kalır, çekildiğinde ise adalar gibi ortaya çıkar. Sistan Beliçistan elindeki mangrove ormanlarından bir bölümü Çabahar şehrine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktadır. Bu güzel ormanlar suyun içinde ve Çabahar Körfezi'nin kıyısında büyür. Yalnızca bu manzara bile sizi doğanın büyüleyici güzellikleriyle baş başa bırakır. Mangrove ormanı tuzlu sularda ve tropikal bölgelerde yaşamını sürdürebilen kısa boylu çalılardan oluşur. Hara ya da mangrove adı verilen bu çalılar suyu şaşırtıcı bir şekilde filtreleyebiliyor. İhtiyaç duydukları tüm mineralleri ve besinleri sudan alır. Geri kalanını dışarı atarlar. Tuzlu suya uyum sağlama yetenekleri onları olağanüstü bitkiler haline getirmiştir. Bu ağaçları tuzu dışarı atarak suyu tatlandırabilir ve bu şekilde gerekli su ve besinleri elde ederler. Ayrıca deniz yüksekliğinde bu ormanlar tamamen su altında kalır ve yalnızca ağaçların tepeleri görünür. Deniz şekerliğinde ise yemyeşil bir ada gibi ortaya çıkarlar. Gelgit hareketi mangrovların yaşamında büyük rol oynar ve denizden birçok besin maddesini sağlar. İran'ın güney kıyı şeridi boyunca Bandar Abbas'tan Çabahar'a kadar nehirlerin denize döküldüğü ve taşkınların oluştuğu küçük körfezlerde mangrove ormanları gelişmiştir. Bu ağaçlar yaz başında çiçek açar ve sarı renkli, hoş kokulu çiçekleri çevreye ferahlık katar. Kısa süre sonra bu çiçekler badem biçimindeki meyvelere dönüşür. Bu meyvelerin tohumları ana gövde üzerinde köklenir ve yeterince büyüklükten sonra ayrılır. Eğer ortam uygunsa tohum aynı yerde büyür, değilse gelgit hareketleriyle başka bir yere taşınır. Bu eşsiz çoğalma yöntemi mangrove bitkisini dünya bitki örtüsü içinde benzersiz kılar. Mangrove ormanlarının ekosistemi son derece değerli ve istisnai bir yapıya sahiptir. Bu ormanların bir bölümü İran'da biyosfer rezervi olarak da tanınır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği mangrove ormanları için 22 farklı kullanım alanı da belirlemiştir. Bu ormanlar tortulların sabitlenmesine, yeni adaların oluşmasına ve kıyıların gelişmesine katkı sağlar. Tortulların birikmesi dalga enerjisini azaltır ve bu sayede kıyıların aşınması ve toprak erozyonu önlenmiş oluyor. Fars Körfezi ve Umman Denizi kıyılarındaki birçok deniz canlısı üreme dönemlerini bu bölgelerde geçirir. Mangrove çalıları yüksek besin değerleri nedeniyle hayvan yemi olarak da kullanılıyor. Ancak bu kullanım son yıllarda bu bitkilerin yaşamını tehdit etmiştir. Bölge halkı için bu ormanlar yakılacak odun temin açısından da önem taşır. Mangrovlar aynı zamanda ilaç üretiminde önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Mangrove ormanları göçmen kuşlar için güvenli bir sığınak niteliğindedir. Bu çalılara Bandar Abbas'ta Hara Beyşistan'dan temel, bazı bölgelerde tol ve Arapça'da şuri adı verilir. Mangrove ormanlarını ziyaret etmek için konumumuzu doğru belirlemek ve bölgenin de haritasına sahip olmak faydalı olacaktır. Yine bu ormanları keşfetmenin en iyi yolu bölge halkının rehberliğinden yararlanmaktadır. Gezmek için belirli bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak gün doğumu ve gün batımını kaçırmamak en iyisidir. Çünkü bu saatlerdeki ışık ve gelgit hareketi sizi olağanüstü güzelliklere manzaralarla karşılaştırabiliyor. Thank you. Sevgili dostlar, İran'ın Keşfet Podcast'ının başka bir bölümünün daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Sistan ve Beliçistan yalnızca İran haritasında bir bölge değil, doğa, tarihi, kültür ve yaşamın da iç içe geçtiği eşsiz bir diyardır. Efsanevi Hamun'dan volkanik Teftan zirvesine, uçsuz bucaksız çöllerden deniz ormanları olan Mangrova kadar her köşe bu topraklarda yüzyıllardır süre gelen bir hikayeyi anlatıyor. Sistan ve Beliçistan misafirperver güçlü insanları ile çeşitli coğrafyası ve değerli kaynakları ile yalnızca İran'ın değil aynı zamanda ortak dünya mirasımızın bir parçasıdır. Bu mirası tanımak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu podcast boyunca bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer bu bölüm ilginizi çektiyse lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ve düşüncelerinizi iranradio.web sitesi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu podcast İran Radyo yapımı bir podcast'tır. Bir sonraki bölümde Sistan ve Beliçistan'ın nüfuz yapıları, etnik çeşitliliği, inançları ve dilleri üzerinde konuşacağız ve İran'ın az bilinen köşelerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümün devamında Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam peygamberinin vecizelerine istinaden o Hazretin Ehl-i Beyt fertlerinin şanı ve konumunu ele almak istiyoruz. Sohbetimize Nisa suresinin 59. ayetine şöyle bir göz atarak başlamak istiyoruz. Yüce Allah bu ayette şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Bu ayet, İslam dininde en önemli konulardan biri olan önderlik meselesini işaret ediyor ve Müslümanların dini ve sosyal meselelerde esas mercilerini belirliyor. Ayet, Müslümanlara ve mümin kullara her şeyden önce Yüce Allah'a itaat etmelerini emrediyor. Kuşkusuz mümin bir insan için her türlü önderlik ve hakimiyet, Yüce Allah'ın pak zatından kaynaklanmalı ve onun emri üzerine olmalıdır. Zira gerçekte varlık aleminin hakiki maliki ve hakimi yegane Allah'tır. Nisa suresinin 59. ayeti daha sonra da İslam peygamberine itaat etmeye işaret ediyor. İslam peygamberi Yüce Allah'ın elçisi ve pak ve masumdur ve asla heva ve heves üzerine söz etmez. Ayet İslam peygamberinden sonra da ulul emre yani
emir sahiplerine itaat edilmesini emrediyor. Peki ama ulul amr kimdir? Bu sözcüğün kimleri kapsadığı konusunda müfessirlerin arasında geniş tartışmalar yaşanmıştır. Bazı müfessirler ulul emr'den maksadın idareciler ve ülkelerin her dönemde hükümdarları olduğunu beyan ediyor. Bu müfessirler bu konuda hiçbir istisna gözetmiyor ve onlara göre Müslümanların hangi hükümet iş başında olursa olsun ve toplumu nasıl yönetirse yönetsin ona uymaları gerektiğini belirtiyor. Ancak açıktır ki bu yaklaşım İslam taliminin ruhuna aykırıdır. Zira her türlü hükümete kayıtsız şartsız uymak Allah'a ve peygamberine itaat etmekle bağdaşmaz. Bu yüzden tüm Şii müfessirlerden başka Ehl-i Sünnet'in önde gelen bazı büyük müfessirleri de bu yorumu reddetmiştir. Bazı müfessirlere göre ulul emr'den maksat manevi ve fikri idareciler yani ulema ve bilginlerdir. Bu bilginler ve alimler adildir ve kitap ve sünnetin muhtevasını bilmektedir. Ancak bu tefsirde ayetin muhtevası ile bağdaşmaz. Zira ulemaya ve bilginleri izlemenin de bazı şartları vardır. Örneğin onların söz ve amelleri kitap ve sünnete aykırı olmamalıdır. Fakat onlar masum olmadığından hata yaptıkları veya herhangi bir sebepten ötürü hak yolundan saptıkları zaman artık onlara itaat etmeye gerek kalmaz. Oysa ayet, ulul emre itaat etmeyi de İslam peygamberine itaat etmek gibi mutlak saymıştır. Bu konuda başka tezler de ileri sürülmüştür. Fakat süremizin kısa olması yüzünden hepsini paylaşamayacağız. Ancak bu görüşlerin arasında bu ayetin ve Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerin muhtevası ile tam olarak örtüşen ve Şii alimler ve fakihlerin üzerinde hemfikir oldukları bir görüş, ulul emr'den maksadın iktidarın başında yer alan herkes değil de asıl İslam ümmetinin maddi ve manevi önderliği Allah-u Teala ve Peygamberi tarafından onlara emanet edilen masum imamlardır. Gerçekte eğer padişahları ve hükümdarları ulul emr mıstakı olarak kabul edecek olursak, en başta bu insanların hiçbirinin masum olmadığını belirtmek gerekir. Hatta bazıları açıkça zalimlerden ve günahkarlardandır. Peki bu durumda acaba böyle bir öndere itaat mı etmeliyiz? Asla. Zira Yüce Allah hiçbir zaman mümin kullarını zalim ve suçlu ve çirkin amellerde bulunanlara itaat etmeye emretmemiştir. Nisa suresinin 59. ayeti bizlere Allah'a, peygambere ve ulul emre itaat etmeyi emrediyor. Ancak eğer sapkın ve zalim hükümdarlara itaat edecek olursak bu durum bir nevi çelişki sayılır ve Kur'an-ı Kerim öğretileriyle ters düşer. Demek ki ulul emr'den maksat iktidarın başında yer alan herkes değildir ve ancak her türlü hatadan ve günahtan münezzeh olan ve asla günah peşinde gitmeyen insanlar kastedilir. Ehl-i Sünnet'in ünlü müfessiri Fahri Razi bu ayeti açıklarken de aynı istidlalı kullanıyor ve şöyle diyor. Allah-u Teala'nın itaatini mutlak ve kayıtsız şartsız olarak belirlediği kimse mutlaka masum olmalıdır. Zira eğer masum olmazsa herhangi bir hata işlediğinde de Yüce Allah ona işlediği hataya itaat edilmemesi gerekli saymış olur. Ki bu da bir nevi ilahi hükümde tezat yaratır. Çünkü bir yandan işlenen hata yasaktır ve öbür yandan ulul emre itaat etmek gerekir. Dolayısıyla ulul emrin mutlaka masum olması gerektiği sonucu ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'in bilinen ilkelerinden biri bizleri hak yolunda sapan ve yanlış yola yönelen zalimler, fasıklar ve sapıklar gibi zümreye uymaktan şiddetle men etmiş olmasıdır. O zaman ulul emr Kur'an-ı Kerim'de onlara itaat etmek men edilen kimseler olmalıdır. Bu ayette ayrıca önemli olan nokta, ulul emre itaat etmek, Peygamber Efendimiz'e itaat etmekle bir tutulmuş olmasıdır. Ve İslam peygamberine itaat etmek çok yönlü olduğundan, ulul emre itaat etmek de çok yönlü olmalıdır. Bunun anlamı ise ulul emrin pak ve hatasız insanlar olması gerektiğidir. Ve ancak bu durumda onlara çok yönlü itaat edilebilir. Bu konuya bir örnek vererek açıklık getirmek istiyoruz. Diyelim ki bir araç bir yolda ilerliyor ve o yolda çeşitli trafik işaretlerini içeren tabelalar ve ışıklar bulunuyor. Şoför bu tabelaların ve ışıkların yardımı ile önünde hiçbir engel bulunmadığını anlar. Yoksa eğer gittiği yolda bazı engeller olursa ilgili uyarıcı tabelalarla uyarılması gereklidir. Şimdi eğer Allah-u Teala kullarından ulul emre uymalarını emrediyorsa ve bu yolda hiçbir uyarıcı işaret veya şart koymuyorsa, bunun anlamı ulul emri izleme yolunun açık olduğu ve insana karşı hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığıdır. Zira ulul emr her türlü hatadan ve sapmadan bağımsızdır ve bu yüzden hiçbir kaygı duymadan onların yolunu izlemek mümkündür. Burada bir başka noktayı hatırlatmak gerekir. O da şu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ulul emre itaat etmek tevhid ilkesiyle çelişmez. Zira bu itaat Allah'a itaat etmenin doğrultusundadır ve bunun dışında değildir. İslami kaynaklarda ulul emr'den maksadın ehl-i beyt imamları olduğuna vurgu yapan hadisler söz konusudur. Örneğin ünlü Müslüman müfessir Ebu Hayyan Endülüsi Mağribi, Baharul Muhit tefsirinde bu ayetin Hazreti Ali aleyhisselam ve Ehl-i Beyt imamları hakkında nazıl olduğunu beyan ediyor. Yine Ehl-i Sünnet'in ünlü alimlerinden Şeyh Süleyman Hanefi Kunduzi de şöyle rivayet ediyor. Günlerden bir gün adamın biri Hazreti Ali'nin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. İnsan onun sayesinde müminlerden biri olan en asgari durum nedir? Yine insan onun sayesinde kafirlerden veya sapkınlardan biri olan asgari durum nedir? Hazreti Ali aleyhisselam adamın sorularına şöyle karşılık verdi. İnsanı sapkınlardan yapan asgari durum Allah'ın hüccetini ve ona itaat etmesi gereken şahidini tanımamaktır. Adam şöyle arz eder. Onları bana açıklar mısın? İmam şöyle buyurur. Allah-u Teala onları kendisi ve peygamberiyle aynı sıraya yerleştirdiği ve ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre de itaat edin şeklinde buyurduğu kimselerdir. Adam yine arz etti. Biraz daha aydınlatır mısın? Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Allah Resulü birçok kez ve ömrünün sonlarına doğru okuduğu hutbede onlardan yad ederek şöyle buyurduğu kimselerdir. Ben aranızda iki şeyi yadigar bırakıyorum ki eğer onlara sarılırsanız benden sonra asla sapmasınız ve onlar Allah'ın kitabı ve ıtretimdir. Kafi ve Ayyaşı tefsiri ve Sıddık kitapları vesaire kaynaklar gibi muteber kaynaklarda İslam peygamberinden birçok rivayette Ulul Emr'den maksat masum imamlar olduğunu ortaya koyan rivayetler yer almaktadır. Hatta bazı rivayetlerde Allah Resulü 12 kişiden oluşan haleflerinin adını bir bir zikretmiştir. Bu hadislerden biri Cabir bin Abdullah Ensari'nin naklettiği hadistir. Hadiste şöyle deniliyor. Bu ayet nazil olduğunda Resulullah'a arz ettim. Ya Resulullah, biz Allah'ı ve onun Resulünü tanıdık. Fakat itaat edilmeleri, Allah'a ve peygamberine itaat etmekle bir tutulan ulul emr kimlerdir? Resulullah şöyle buyurdu. Ey Cabir! Onlar benim haleflerim ve benden sonra Müslümanların imamlarıdır. Onların ilki Ali ibn Ebu Talib ve ardından Hasan ve daha sonra Hüseyin ve ardından Ali ibn Hüseyin ve daha sonra bakır olarak ün yapan Muhammed ibn Ali'dir ve seni onu idrak edeceksin. Ne zaman onu görürsen benim selamımı ona ilet. Ardından Sadık, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve ondan sonra sonuncusu benim adaşım ve künyesi benim gibi olandır. O Allah'ın yeryüzünde hücceti ve kulların nezdinde bakiyetullah'tır. O Hasan bin Ali'nin oğludur. O yüce Allah onun eliyle alemin doğusunu ve batısını fethedecek kimsedir. Evet, Resulullah Efendimizin öngördüğü üzere Cabir, İmam Bakır Aleyhisselam'ın dönemini idrak edecek kadar yaşadı. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Bugün su sebebiyle yaşanan savaş konusunu ele alacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Savaş yaşamın temeline ve esasını hedef alarak felçe uğratan ve yok eden olaydır. Dünya şimdiye kadar sıcak savaş, soğuk savaş, yumuşak savaş, afyon savaşı, gizli savaş ve benzeri birçok savaş türüne şahit olmuştur. Bu savaşların her biri insanlığa telafisi zor hasarlar vermiştir. Eğer çatışmaların yaşanma potansiyeline ve sebebine dikkat edersek, bu savaşların doğal ve ham kaynaklara sulta kurmak için yapıldığı anlaşılır. Böylece uzun vadede daha fazla üretim ve tüketimi olan ülkede petrol, altın ve doğal kaynaklar daha hızlı tükenir ve böylece aynı kaynakları tekrar kazanmak için başka ülkelere saldırılar da başlar. Günümüz şartlarında savaşa sebep olan nedenlere bir yenisi daha eklenmiştir ki ona su savaşı deniliyor. Bu savaşın belirtileri dünyanın bazı bölgelerinde göze çarpıyor. Bundan 10 yıl önce uzmanlar dünyanın su krizi dönemine girdiğine dair tehlike çanlarını çalmaya başlayarak 2015 yılına kadar 10 milyonlarca insanın su kriziyle karşı karşıya kalacağını, dünya halkının 3'te 2'sinin sağlıklı içme sudan mahrum kalacağı uyarısında bulundular.
Yapılan uyarılar her geçen gün artan su krizinin gıda maddeleri ve enerji eksikliğini beraberinde getirebileceği yönündedir. Bu yüzden su savaşı uzak bir gelecek için hayali ve bilim kurgu bir senaryo değildir. Bu çok ciddi bir konu olarak halihazırda su krizine doğru ilerleyen bazı ülkelerde yaşandığını ve çeşitli ihtilafların baş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Nitekim son yıllarda Mısır ve Etiyopya arasında askeri savaşın eşiğine kadar ilerleyen gerginlikler yaşandı. Amerika basınından The Christian Science Monitor bir süre önce su savaşı ile ilgili dikkat çeken bir makaleyi yayımladı ve uzmanlardan naklen dünyada nüfus artışı ve kullanılacak sağlıklı suda arzın azalması nedeniyle dünyada gelecek 10 yıllarda su talebinin önemli oranda artacağını duyurdu. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre çeşitli siyasi ve sosyal durumlar ile farklı iklim modelleri uyarınca 2020, 2030 ve 2040 yıllarına kadar 167 ülkede su gerginliklerinin yaşanma ihtimali değerlendirildi. Sonuç itibariyle 2040 yılına kadar 33 ülke en yüksek su gerginliğiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Aynı araştırma sonuçlarına göre en yüksek su krizi düzeyi ülkelerden 14'ü Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunuyor.
Araştırmacılara göre Batı Asya minimum suya sahip bölgedir. Zira yeraltı sularını yoğun şekilde kullanmış deniz suyunu arıtmaktadır ve gelecekte su konusunda büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre önümüzdeki su krizi ve çatışmalar nedeniyle söz konusu ülkelerin tarım sektörü, ekonomi ve toplumları halihazırda yaşanan sorunlardan daha fazlasıyla karşı karşıya kalacaktır. Dünya Kaynakları Enstitüsü araştırmacıları şöyle yazdılar. Dünya çapında su talebi gelecek birkaç on yılda muhtemelen nüfus ve talebin artmasıyla yükselişe geçecektir. Ve bu konu köy bölge sakinlerinin daha fazlasını da kentlere kaydıracaktır. Bu olay toplumun orta kesimlerini gıda ve elektriğe ulaşmada daha çok baskı altına alacaktır. Araştırmacılara göre çeşitli ülkelerde kuraklık veya sulaklık olayına sebep olacak iklim değişikliğinin tüm etkileri hala tamamen kesinleşmemiştir. Fakat mevcut kanıtlara göre Avrupa'nın bir bölümü en kötü kuraklıkla yüzleşecektir. Ayrıca Çin, Hindistan ve Amerika'nın bazı bölgeleri, özellikle bu ülkenin güneybatısı 2020 yılına kadar su ile ilgili gerginliklerle karşı karşıya gelecektir.
Tahran Radyosu.
Dünya Kaynakları Enstitüsü raporuna göre Şili, Namibya ve Botswana gibi bazı ülkeler şimdiden kuraklık nedeniyle yoğun gerginlikler yaşıyorlar. Raporda göze çarpan ilginç konu ise Suriye iç savaşı ve IŞİD'in tutumuna değinmesidir. Uzmanlara göre 2011 yılında Suriye iç savaşının başlıca sebebi su krizi, kuraklık ve su eksikliğiydi. Bu konular ülkedeki huzursuzlukları tetikledi ve ülkeyi iç savaşa sürükledi. Su konusundaki münakaşa genelde küçük boyutlarda ve yerel seviyede başlar. Fakat bu hayat kaynağı gittikçe azalırken küçük sosyal itirazla başlayarak hızla yayılır. Örneğin tekfirci terörist IŞİD'in oluşmasına ve çok uluslu savaşa sebep olan isyan suya itirazdan başladı. Suriye'de gerginlik ve iç savaş birkaç gencin ülkenin güneyinde Dera kentinde sprey ile duvara valinin su paylaşım sistemini eleştiren sloganlar yazarken tutuklanmaları ile başladı. Onların tutuklanması ve gençlerin yanlış tutumları gençlerin ait oldukları kabilelerin sabrını taşırdı.
Amerika ve Siyonist rejimiyle tekfirci prenslerin desteğiyle oluşan IŞİD kendi stratejisinde her konudan ziyade su ve gelecekte su savaşının başlama ihtimali konusunda bilgiye sahipti. Bu yüzden IŞİD'in ana üssü sayılan Rakka, Fırat Nehri sayesinde oluşan ve en büyük su rezervi olan Esed Gölü'ne 40 kilometre mesafedeydi. Rakka ekonomisi uzun zamandan beri gölün su rezervi sayesinde pamuk ekonomisine dayanırdı. Esed Gölü 1973 yılında inşa edilen Tabka Barajı sayesinde oluştu. Barajın gölü olan Esed Gölü Suriye'nin en büyük su hazinesidir. Göl sayesinde 2500 mil kare tarlanan sulama ihtiyacı karşılanıyor. Barajla birlikte yapılan hidroelektrik santrali ise 1977'de tamamlanmıştır. Bu şekilde Fırat'ın doğusuna uzanan El Cezire'deki en ücra köylere kadar elektrik ulaştırılmıştır. Tabka Barajı ayrıca Hama, Humus, Halep ve Şam gibi büyük kentlerde de elektrik veriyor. Buna ilaveten IŞİD, Musul'a Dicle Nehri üzerinde olan Irak'ın en büyük barajını kontrol etmek için yoğun bir savaşa girdi. IŞİD'liler ayrıca Fırat üzerinde biri Felluce ve diğeri de Hadise'de inşa edilen iki barajın daha kontrolünü ele geçirdiler. Yapılan bazı araştırmalar geçen 50 yılda çeşitli ülkeler arasında su krizi nedeniyle askeri çatışmaya sebep olan en az 37 gerginlik yaşanmıştır. Bunlardan 30'u aşkını ise Siyonist rejimin işgal ettiği topraklara komşu olan ülkelerle yaşanmıştır. Bu çatışmaların çoğu 1950 ve 60'lı yıllarda işgalci rejimiyle Ürdün ve Suriye arasında Yarmuk nehirleri suyu üzerinde yaşandı.
Son 50 yılda ortak su kaynakları üzerinde yaşanan olayların incelenmesi, 1831 olayın su üzerinde yaşandığını, bunlardan 1228'inin ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıklar, 507'sinin de gerilme odaklı olaylar üzerinde olduğunu gösteriyor. Suyu çatışmak için değil bir ortaklık aracı gören araştırmacılara rağmen dünya siyaseti insanları farklı görüşlere sahipler. Bu bağlamda Mısır 3. Cumhurbaşkanı Enver Sadat 1979 yılında Mısır'ı savaşa sokacak tek durumun su olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler 6. Genel Sekreteri ve Mısırlı politikacı Boutros Ghali de 1985 yılında uyarıda bulunarak Batı Asya'daki bir sonraki savaşın su üzerine olacağını belirtti. Diğer yandan Dünya Bankası Başkan Yardımcısı İsmail Seraceddin de 1995 yılında çağımızda birçok savaşın petrol üzerinde olduğunu, ilerideki savaşların ise su üzerinde olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler 7. Genel Sekreteri Kofi Annan da 2001 yılında su kaynakları üzerindeki yoğun rekabetin gelecekte savaş ve çatışmalara sebep olacağını tahmin ederken, hemen bir yıl sonra 2002 yılında görüşünü düzelterek, suyun uluslararası işbirliklerinin onarılması ve iyileşmesi için etkili bir faktör olduğunu belirterek herkesi su kaynaklarının doğru yönetilmesi için işbirliğine çağırdı. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon da 2009 yılında Darfur krizinin ekolojik kriz nedeniyle ve ilk etapta su kriziyle başlayarak kapsamlı hale geldiğini, uluslararası düzeyde yoğun çatışmalara sebep olduğunu söyledi. Irak eski başbakanı Nuri Maliki de 2012 yılının başlarında su kaynaklarındaki eksikliğin bir an önce telafi edilmemesi halinde Arap ülkelerinin bu konuda savaşa girme ihtimalinden söz etti.
Bu yüzden su kaynakları milletler ve hükümetler arasında savaşın başlıca sebebi olarak algılanmasa da hükümetler arasındaki savaş ve ihtilafların sebeplerinden biri olabilir. Başka bir ifadeyle su konusunda savaşın yaşanmaması, ortak su kaynakları konusunda görüş çatışmalarının da olmaması anlamında değildir. Diğer yandan bu mesele çağımızda su savaşlarının kesinlikle yaşanacağı anlamında da değildir. Su kaynakları özellikle ortak su kaynakları ülkeler arasında ortak işbirliği veya çatışma nedeni olabilir. Fakat bu konu söz konusu kaynaklarının kullanılma biçimi ve yönetim yapısına bağlıdır.
Ülkeler arasında ortak su kaynaklarını ülkeler arasında kriz ve gerginlik konusuna dönüştüren ise ortak kullanım konusunda uygun yönetim yapısının olmaması ve kaynaklara sulta kurma eğilimidir. Bu yüzden su savaşları iki ihtimalin birleşmesi sonucudur. Yaşanması veya yaşanmaması ise ülkelerin su kaynaklarını ortak kullanma konusunda uygun bir yapının oluşmasındaki tutumuna bağlıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.